Ayrım 35.
Keyfe tekfurun billahi ve kuntum emvaten fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ileyhi turcaun. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu edip gideceksiniz. Ayetlerin nazmına ait üç vecih bu ayette de caridir. Bu ayetin makabliyle irtibatı. Evet, Kur'an-ı Kerim, vaktaki insanları ibadete ve Allah'a iman etmeye davet etti ve imanın itikad edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen, delillerine işareten zikretti, evvelce mücmelen işaret edilen delilleri tazammun eden nimetlerin tadadıyla bu ayette de zikretmeye avdet etti. Evet, bu ayetle en büyük nimet olan hayata işaret edilmiştir. İkinci ayetle beka nimetine işaret edilmiştir. Evet, semavat ve arzın tanzimatı hayatın kemal ve saadetini temin eder. Üçüncü ayetle beşerin kainat üzerine taftil ve tekrimine işarettir. Dördüncü ayetle beşere talim-i ilim nimetine işaret yapılmıştır. Bu nimetlerin suretine, yani nimet oldukları cihete bakılırsa, inayet-i ilahiyeye delil oldukları gibi, ibadete de delildirler. Çünkü nimetleri verene şükür, vaciptir. Küfran-ı nimet, aklen de haramdır. Eğer o nimetlerin hakikatlerine bakılırsa, mebde ve meadı ispat eden delillerdir. Ve keza, bu ayet, geçen kâfir ve münafıkların bahsine de nazırdır. Onun için, taaccübü ifade etmekle inkârı tazammun eden keyfe ile yapılan istifham onların tehditlerine işarettir. Şimdi bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahsedeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim evvelce gâibâne yaptığı hikayeden sonra burada hitaba başladı. Bu da belagatça malum bir nükte içindir. Şöyle ki: İnsan bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken hiddeti, gazabı o kadar galebe eder ki, hayalen, hayali bir ihzar ile hitap suretiyle kendisine tevcih-i kelam etmeye başlar. Veya iyiliklerinden bahsederken, şevki ve aşkı galeyana gelir, hemen hayalinin karşısına getirir, kendisine hitap ile konuşmaya başlar. Bu iltifat ile tesmiye edilen bir kaidedir. Bu kaidenin, lisan-ı Arap'ta büyük bir mevkii vardır. İşte Kur'an-ı Kerim bu kaideyi takiben keyfe tekfurune diyerek sıgay-ı hitab ile onlara tevcih-i kelam etmiştir. Sonra vakta ki bu makamda takip edilen maksat iman, ibadet etmek ve küfrân-ı nimet etmemek, küfrü reddetmek gibi geçen usul ve esasları ispat için lazım olan delilleri zikretmektir ve delillerin en vazıhı ahval-i beşer silsilesinden istifade edilen delillerdir. Ve nimetlerin en büyüğü o silsilenin ukde ve düğümlerindedir. Kur'an-ı Kerim: "Ve kuntum emvaten fe ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ileyhi turcaun" olan ayet-i kerime ile beş düğümlü mürettep o silsile-i acibeye işaret etmiştir. Biz de o beş düğümü beş meselede hal ve beyan edeceğiz. Birinci mesele: kuntum emvaten ukdesini, düğümünü açıyor şöyle ki: İnsanın cesedini teşkil eden zerreler alemin zerratı içinde camit, dağınık bir şekildeyken bakarsın ki mahsus bir kanun ile, muayyen bir nizam ile intizam altına alınarak alemi anasıra gönderilir. Alemi anasırda sakit, sakin, gizli bir vaziyetteyken birdenbire kafile kafile muayyen bir düstur ile, yevmi bir intizam ile, bir kast ve hikmet altında âlem-i mevalide intikal eder. Âlem-i mevalitte de sükût içindeyken birdenbire acîb, garip bir tarz ile nutfeye inkılap eder. Sonra müteselsil inkılaplar ile alaka olur. Sonra mudga olur, sonra et kemik olur. Bu inkılapların her birisi evvelkisine nispeten daha mükemmel ise de layıkına göre mevattır, yani hayatsızdır. Sual: mevt hayatın zevalidir. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zevali mevt olsun. Cevap: mevtin o zerrelere ıtlak edilmesi mecazdır. Sebebi ise, üçüncü, dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere, zihin için bir hazırlamadır. İkinci mesele, فَأَحْيَاكُمْ düğümünü açıyor. Evet, hayat, kudret-i ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir. Ve bütün nimetlerden üstündür ve mebde ve meadin bürhanlarından en zahir bürhandır. Evet, hayat nevilerinin en ednası nebat hayatıdır. Hayat-ı nebatiyenin başlangıcı, çekirdekte veya habbede hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar me'luf iken, zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar hikmet-i beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı. Ve keza, hayatı olmayan bir cisim, en büyük bir dağ da olsa tektir, yetimdir, mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. Lakin, bal arısı gibi küçük bir cisim, hayata mazhar olduğu zaman, bütün kainatla münasebettar olur ve her şeyle alışveriş yapar, hatta diyebilir ki, kainat benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın her tarafına gider, havasıyla tasarruf eder, bütün eşya ile kesb-i muarefe eder. Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuru ile alemleri gezmiş olur. Âlem-i cismani de tasarruf ettiği gibi, âlem-i ruhani de gezer, âlem-i misale seyahat eder, kendisi o âlemleri ziyarete gittiği gibi, o âlemlerde, onun ruhunun aynesinde temessül etmekle, iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan, âlem Allah'ın fazlıyla benim için halk olunmuştur diyebilir. Hayat-ı insaniye, her birisi çok tabakalara şamil olarak, hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye gibi nev'ilere ayrılır, imbisat eder. Demek ziya, renk ve cisimlerin görünmesine sebep olduğu gibi, hayat da mevcudatın kâşifi ve sebeb-i zuhurudur. Evet, hayat, bir zerreyi bir küre gibi yapar, ashab-ı hayatın her birisi, âlem benimdir diyebilir. Aralarında müzaheme ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa yalnız nev'i beşerde olur. İşte hayatın ne büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Ve keza camit, dağınık bazı zerrelerin birdenbire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diye bir vaziyete girmesi saniin vücuduna zahir bir delildir. Hatta hayat hakikatların en eşrefi, en temizidir. Hiçbir cihetle hisseti yoktur, çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da içi de her iki yüzü de latiftir. Hatta en küçük ve hasis bir hayvanın hayatı bile yüksektir. Bunun içindir ki, hayat ile kudret arasında zahiri bir sebep tavassut etmiyor. Hayata bizzat kudretin mübaşereti, izzete münafi değildir. Halbuki, umur-u hasiseye kudretin zahiren mübaşereti görünmemek için, esbab-ı zahire vaz edilmiştir. Demek hayatta hisset yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat saniin vücuduna en zahir bir delildir. Ve keza en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat ve tahavvulata dikkatle bakılırsa görülür ki âlem-i zerrattaki zerreler âlem-i anasıra intikal edince başka suretlere girerler. Âlem-i mevalitte başka suretlere dönerler. Nutfede başka vaziyet alırlar, sonra alaka olur. Sonra mudga olur, sonra bir insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabat-ı acibe esnasında, zerreler öyle muntazam harekât ve muayyen düsturlar üzerine cereyan ederler ki, sanki bir zerre, mesela âlem-i zerratta iken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde yer alıp, vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin, bilâ tereddüt hükmeder ki, o zerreler bir kast ile ve bir hikmet altında gönderilir. İşte zerratın hayata mazhariyeti için geçirdiği bu kadar acip ve garip tavırlar insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna da bir kanaat getirir. İşte hayatın mebde ve meade delil olduğu bu hakikatlerden anlaşıldı. Fe ahyakum cümlesi sümme yumitukum cümlesine bir delil gibidir. Hepsi de birlikte keyfeden istifade edilen inkara delildir. Üçüncü mesele, sümme yumitukum ukdesini açar. Evet, mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve ademi mahz olmadığına delalet eder. Mevt, ancak ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdil-i mekan etmesinden ibarettir. Ve keza, nev-i beşerde mevcut emarat ve işarat-ı kesireden kat'iyetle anlaşılır ki, insan öldükten sonra bir şeyi baki kalır. O şeyi de ancak ruhtur. Demek ruhun bekası, hâse-i zâtiyedir. Bu hâse-i zâtiyenin bir fertte mevcut olması, nev'in tamamında mevcut olmasını istilzam etmekle, mucibe-i cüz'iyenin, mucibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh mevt, hayat gibi bir mucize-i kudrettir. Yoksa hayat şartları bulunmadığından, ademin dairesine girmiş değildir. Sual: ölüm nasıl nimet olur ve ne suretle nimetlerin sırasına dahil edilmiştir? Cevap: evvela ölüm, saadet-i ebediyeye mukaddemedir. Bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi haramdır. Saniyen, ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. Binaenaleyh ruh, ceset kafesinden çıkarsa necat bulur. Salisen, ölüm olmasaydı, küre-i arz nev-i beşeri istiab edemezdi ve nev-i beşer müthiş perişaniyetlere maruz kalırdı. Rabian, ihtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki, tekalifi hayatiyeye kadir olamaz, daima ölümünü isterler. İşte bunun için ölüm nimettir. Dördüncü mesele, ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ukdesinin beyanındadır. Evet, bu hayat, ikinci hayattır ki, ölümden sonra, haşirden evvel vukua gelir. Demek hayat-ı uhreviye bu ikinci hayatla başlar. Binaenaleyh, bu yuhyikum'deki hitap yalnız insanlara ait değildir. Bir cümle kainata racidir. Çünkü bu hayat-ı uhreviye bütün kainatın neticesidir. Eğer bu hayat olmasa kainatta hakikat denilen her şey zıddına inkılap eder. Mesela nimet nikmet olur, akıl bela olur, şefkat yılan olur. Beşinci mesele. Sümme ileyhi turcaunun ukdesi hakkındadır. Evet, Cenab-ı Hak, âlem-i kevn-ü fesat denilen şu âlemde, hüsn, kubuh, nefi, zarar gibi zıtları, çok hikmetlere binaen karışık bir tarzda yaratmıştır. Hem de izhar-ı izzet için vesait ve esbabı vaz etmiştir. Haşir ve kıyamette, kainat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman, zıtlar birbirinden ayrılır ve esbab ile vesait de ortadan kalkar. Ortadaki perde ve hicap kalktıktan sonra, herkes saniyini görür ve hakiki malikini bilir.